Ayrım 38, Otel, Arthur Hailey, sayfa 349. Önceki günün öğleden sonrasının tersine bu akşamki ortam tam bir karışıklıktı. Üstlerinde kolalı beyaz önlükler olan ahçılar, yardımcıları ve yamaklar tam kadro halinde çalışıyorlardı. Mutfakta çalışırlarken bir tarlada açan papatyalara benziyorlardı. Çevrelerinde buhar ve sıcak dalgaları içinde ahçı yamakları, tepsi, tava ve kazanları büyük bir gürültüyle kaldırırlarken başka yamaklar da yemek arabalarını pervasızlıkla itiyorlardı. Garsonlarla garson kızlar da ellerinde tepsileri iyice havaya kaldırarak birbirlerinin yanından geçip gidiyorlardı. Buharlı masaların üstündeki listedeki yemekler kotarılıyor ve yemek salonuna gönderilmek üzere hazırlanıyordu. Yemek listelerindeki yemeklerden, odalardan istenenlere kadar özel olarak ısmarlanan her şey bir anda her yere yetişircesine hızla hareket eden ahçılar tarafından hazırlanıyordu. Garsonlar çevrede dolaşır ve ısmarlanan yemeklerin ne olduğunu sorarken ahçılar sinirden onlara havlar gibi cevap veriyorlardı. Başka garsonlar ellerinde yüklü tepsilerle yüksekteki hesap makinelerinin başında oturan sert yüzlü iki kadının yanından geçiyordu. Çorba bölümünde dev kazanlar kaynarken buhar yükseliyordu. Yakınlarda iki uzman aşçı ustaca sandviçleri ve mezeleri hazırlıyordu. Onların gerisinde işiyle çok ilgili bir pastacı tatlıların yapımını denetliyordu. Arada bir fırın kapakları takırtıyla açıldığında çalışanların yüzünde alevler yansıyordu. Fırının içi de cehenneme benziyordu doğrusu. Her şeyin üstünde içeridekilerin burnuna ve kulaklarına tabak çanak gürültüsü, yemeklerin iştah açıcı ve kaynayan kahvenin tatlı taze kokusu doluyordu. Beyim, en çok çalıştığımız zamanlar kendimizle en fazla gururlandığımız zamanlardır. Karşımızdaki işlerin ıcığını cıcığını kurcalamaya kalkmazsa tabii. Raporunuzu okudum. Peter dosyayı ahçıbaşı yardımcısına geri verdi. Genç adamın ardından çevresi camla kaplı büroya doğru yürüdü. Fikirlerinizi beğeniyorum. Bazı noktaları tartışmak isterim ama bunlar pek fazla değil doğrusu.
Sonunda iş eyleme dökülürse tartışma iyi olur hani.
Daha eyleme dökülmeyecek, hiç olmazsa aklınızda olan bir eyleme dökülmeyecek. Peter herhangi bir yeniden örgütlenme işi yapılmadan önce otel sahipliği sorununun halledilmesi gerektiğini söyledi. Belki ben de planım da başka yere gitmek zorunda kalacağız. Neyse, boş verelim şimdi buna. André Lemieux tam bir Fransız'a yakışırcasına omuz silkti, sonra da ekledi.
''Efendim, şimdi kongre katına çıkmam gerekiyor. Benimle gelmek ister miydiniz acaba?''
Peter oteli dolaşma süresi içinde bu geceyi hazırlanan kongre yemeklerine de bakmak niyetindeydi. Kongre katı mutfağından işe başlaması aynı derecede etkili olacaktı nasılsa.
''Teşekkür ederim, gelirim.''
İki kat yukarıdaki mutfağa gitmek için bir servis asansörüne bindiler. Birçok yönden burası aşağıdaki ana mutfağın bir kopyasıydı. Buradan St. Gregory'nin 3 konferans salonuyla 12 kadar yemek odasına bir anda 2000 porsiyon yemek vermek imkanı vardı. Buranın temposu da şu anda aşağıdaki gibi çok hızlıydı. Bildiğiniz gibi bu gece iki davet veriliyor otelde. Biri büyük balo salonunda, diğeri de Bienville salonunda. Peter başıyı da evet dedi.
Evet, bu yemek davetleri Dişçiler Kongresi ve Gold Crown Cola'nın değil mi?
Uzun mutfağın her iki ucundan götürülen tabaklardan dişçilerin baş yemeğinin fırında hindi, alkolsüz içki satıcılarının da sote dil balığı olduğunu gördü. Gruplar halindeki ahçılar sebzeleri makine gibi kotarıyorlar, sonra da tek bir hareketle dolu tabakların üstüne madeni kapaklarını kapayarak hepsini garsonların tepsilerine yüklüyorlardı. Bir tepsiye 9 tabak konuyordu. Konferansçıların her masasında 9 kişi vardı. Her garsona da 2 masa düşüyordu. Akşam yemeğinde 4 kap yemeğin yanı sıra yuvarlak ekmekler, tereyağı, kahve ve ufak pastalar da veriliyordu. Peter hesap etti. Her garson 12 kez tepeleme dolu tepsileri götürüp getirecekti. Ama bunun yanı sıra daha fazla yemek istenmesine, bazı kerelerde baskı altında birkaç masa daha eklenmesi hallerini hesaba katmak gerekirdi.
Bazı garsonların gecenin sona ermesini dört gözle beklemeleri boşuna değildi. Oysa kibirli, beyaz boyunbağı ve kuyruklu ceketiyle çok şık duran baş garson herhalde akşamın bitimini o kadar heyecanla beklemezdi. Şimdilik iş başındaki bir polis şefi gibi mutfağın ortasında duruyordu. Andre Lemieux ve Peter'i görünce onlara doğru yürüdü. ''İyi akşamlar şef, iyi akşamlar Mr. McDermott.'' Oteldeki kıdeme göre baş garson mutfakta görevli ahçıbaşıyla eşit sayılırdı. Andre Lemieux sordu. ''Mr. Dominic, bu yemeklerde kaç kişi var?'' Baş garson elindeki kağıdı inceledi. ''Gold Crown Kola'nın 242 davetlisi var. Bu kadarlık yer hazırladık, hepsi de geldi sanıyorum.'' ''Peter, bunlar maaş alan satıcılar oldukları için gelmek zorundalar.'' dedi. ''Ama dişçiler kendi kendilerini eğlendiriyorlar. Belki de çoğu başka başka yerlerde yiyecekler ve bu gece buraya gelmeyecekler.'' Baş garson aynı fikirde olduğunu belirtircesine başını salladı. ''Odalarda epeyce içki içildiğini söylüyorlar. Bol bol buz gidiyor. Oda servisi de karışık içkiler hazırlamak için kendini kaptırmış gidiyor. Bütün bunların yemek sayısını azaltacağını sanıyoruz.'' Sorun bir kongre için ne kadar yemek pişirmekte. Bu iş üçünü de düşündürüyordu. Kongreyi hazırlayanlar otele çok düşük bir garanti vermişlerdi. Ama tecrübelere dayanarak her iki halde de gene 100 ya da 200 kişiye çıkacağını hesaplayabiliyorlardı. Kararsızlıklarının nedenlerinden biri kaç kişinin grup halinde başka yerde yemek yemeye karar verdiği ya da son dakikada kaç kişinin toplu halde yemeğe geleceğiydi. Her otelin mutfağında büyük bir kongre yemeğinin verilmesine birkaç dakika kala sinirler kaçınılmaz şekilde gerilirdi. Bu an gerçekle karşı karşıya gelme anıydı. İşle ilgili olan herkes bir karışıklık anında hazırlıklarının ne denli iyi ya da kötü olduğunu anlayacaktı. Peter baş garsona sordu. ''Önce yaptığınız hesap neydi peki?'' ''Dişçileri 500 kişi olarak hesaplamıştık, sayıları buna yakın. Şimdi yemekleri vermeye başladık ama hala da geliyorlar.'' ''Yeni gelenleri çabuk sayabiliyor muyuz?'' ''Adamlardan birini dışarı koydum. Hah, işte geldi.'' Telaşla yemek salonlarına koşuşan garsonların yanından hızla geçen kırmızı ceketli bir garson, balo salonunun servis kapısından acele içeri girdi. Peter Andre Lemieux'a sordu, ''Gerekirse daha fazla yemek yapabilir miyiz?'' ''Bize bir istek geldiği zaman elimizden geleni yapmaya çalışırız efendim.'' Baş garson diğer garsonla konuştuktan sonra ikisine döndü. 170 kişi fazladan gelmiş gibi görünüyor. İçeri akın akın giriyorlar. Şimdiden daha fazla masa koydurduk bile. Her zamanki gibi bir karışıklık hiçbir belirti göstermeksizin patlak verirdi. Şimdi de büyük bir hızla tepeden inmişti işte. Bir anda istenen 170 yemek herhangi bir mutfağın kaynaklarını kuruturdu. Peter Andre Lemieux'a döndüğü zaman genç Fransızın yerinde yeller estiğini gördü. Genç ahçıbaşı yardımcısı fişek gibi yerinden fırlamış, şimdiden işçilerin başına geçmişti. Alev alev yanan bir ateş gibi hızlı hareket ediyordu. Bir ahçı yamağı ana mutfağa inecek, ertesi günün söğüş hindi yemeği için ayrılan hindilerden 7'sini alıp getirecek. Hazırlık odasına avaz avaz bağırılarak verilen bir emir. ''Elde olanları kullanın, çabuk hareket edin, ortada ne varsa hepsini kesin, daha fazla sebze alın.'' ''İkinci yemek davetinden biraz çalın gerekiyorsa, bunlar sebzeye pek rağbet etmiyorlar gibi.'' Başka bir yamak nerede sebze bulursa getirmek üzere ana mutfağa gönderildi. Bu arada aşağıdakilere bir mesaj vermesi gerekiyordu. ''Acele edin, daha fazla yardıma ihtiyacımız var. İki et kesici ve iki de aşçı göndersinler. Pastacıların şefini harekete hazır duruma geçirin. Birkaç dakika içinde 170 kadar fazla tatlıya ihtiyacımız olacak. Uydur kaydır bir şeyler yapın. Çabuk olun ve dişçilere gereken yemekleri bulun.'' Genç beyni hızlı işleyen, kendinden emin, iyi huylu Andre Lemieux ortalığı idare ediyordu işte. Şimdiden garsonlara da yeni görevler yükleniyordu bile. Bazıları hiç fark ettirmeden Gold Crown Cola ziyafetinden çekiliyordu. İçki taşıyanların yardımcılarının da daha fazla iş görmeleri gerekiyordu bu durumda. Yemektekiler hiçbir zaman bu değişikliği fark etmeyeceklerdi. Sadece ikinci yemeklerini yüzü kendilerine belli belirsiz yabancı gelen biri verecekti o kadar. Diğer garsonların her birine dişçilerin yemeğinin verilmekte olduğu büyük balo salonunda iki yerine 27 kişilik 3 masa düşecekti. Ama bazı tecrübeli ve elini ayağına çabuk garsonlar 4 masayı bir de idare edebilirlerdi. Kongre garsonları genellikle hiçbir yere bağlı olmadan çalışanlardı ve otel sıkıştığı zaman bunları iş başına çağırırdı. Daha fazla iş olunca da daha çok para alırlardı. 3 saatlik çalışma ve 2 masaya hizmet 4 dolar karşılığında yapılıyordu. Sonradan eklenen her masa için bunun yarısı kadar fazla para alırlardı. Kongre yemeğine katılanların hesaplarına eklenen bahşişler de bu paranın tutarını genellikle 2 katına çıkarırdı. Elini ayağına çabuk garsonlar evlerine ceplerinde 16 dolarla dönerlerdi. Eğer tarihleri varsa bunu bir sabah kahvaltısı ya da öğle yemeği servisinden de elde edebilirlerdi. Peter yeni pişirilmiş bir araba dolusu hindinin servis asansöründen çıkarılmakta olduğunu gördü. Hazırlık odasındaki görevler hemen hindilerin başına üşüştüler. Hindileri getiren ahçı yardımcısı arta kalanı taşımak üzere geri döndü. Bir hindiden 15 porsiyon elde ediliyordu. Cerrah ustalığıyla çabucak bunlar parçalara ayrılıyordu. Sofradaki herkese eşit parça veriliyordu. Beyaz et, siyah et ve garnitür. Bir servis tepsisine 20 porsiyon kondu, tepsi aceleyle servis tezgahına yerleştirildi, yeni gelen sebze arabaları da birbirine yakın gemiler gibi buhar çıkarıp duruyordu. Ahçıbaşı yardımcısının iki yamağı aşağı mutfağa gönderilmesi görevli sayısını azaltmıştı. Andre Lemieux aşağı giden iki kişinin işini görmek için yerlerini aldı, grup bu kez canlandı ve öncekinden daha hızlı hareket etmeye başladı. Tabak, et, ilk sebze, ikinci sebze, et suyu, tabağı it, üstünü kapa, her harekete başka biri, kollar, eller ve kepçeler aynı anda hareket etsin. Her saniye yeni bir yemeğin hazırlanması gerek. Daha çabuk, daha çabuk. Servis tezgahının önünde gittikçe uzayan bir garson kuyruğu. Mutfağın karşı tarafında pastacı başı buzdolaplarını açıyor, içindekileri inceliyor, seçiyor, sonra çarparak kapılarını kapıyordu gene. Ana mutfaktaki pastacılar da yardım etmek için içeri doluyorlardı. Her ihtimale karşı saklanan tatlıları alın, bodrumdaki buzdolaplarından daha fazla getirin. Aniden bunca acele ve önemli iş arasında bir aksilik oldu. Bir garson baş garsona, baş garson da Andre Lemieux'a bir şeyler söyledi. ''Şef, adamın biri hindi sevmediğini söyledi. Ona fırında biftek verelim mi?'' Kanter içinde kalan ahçılardan bir kahkaha koptu. Ama gene de istek protokole uygun olarak iletilmişti. Bunu Peter da biliyordu. Sadece ahçıbaşı standart yemek listesindeki yemeklerde herhangi bir değişiklik yapılmasına karar verebilirdi. Andre Lemieux güldü. ''Fırında biftek verebilirsiniz ama ona en son servis yapacaksınız. Önce masadakilerin hepsi, sonra da o.'' Bu da eski bir mutfak geleneğiydi. Dış ilişkiler nedeniyle çoğu oteller standart yemeği, yerine konacak yemek pahalı bile olsa değiştirirlerdi. Ama şimdiki gibi değişmez bir kurala uyularak herkesten ayrı yemek isteyen biri, çevresindekiler yemeklerini yemeye başlayana kadar bekletilirdi. Bu da başka birinin aynı düşünceye kapılmasını önlemek için alınan bir tedbirdi. Servis tezgahındaki garson kuyruğu kısalmaya başlamıştı. Büyük balo salonundaki davetlilerin çoğuna, hatta bunların içinde geç gelenlere bile baş yemek verilmişti. Şimdiden komiler boş tabaklarla geri geliyorlardı. Herkes kargaşalığın geçtiği yolunda bir izlenime kapıldı. Andre Lemieux yerini diğer çalışanlara vererek pastacıya soran bakışlarla baktı. Pastacı başı bir kürdana benziyordu. Sanki kendi yaptıklarından hiç yemezmiş gibi bir hali vardı. Baş parmağı ve işaret parmağını birleştirerek mükemmel işareti yaptı. ''Her şey hazır şef.'' Andre Lemieux güldü ve gene Peter'ın yanına geldi. ''Bayım, dediğiniz gibi işin altından kalktık galiba.'' ''Ama bana öyle geliyor ki siz herkesten fazla çalıştınız, bu beni çok etkiledi.'' Genç Fransız omuz silkti. Gördüğünüz kadarıyla iyiydi ama bu işimizin sadece bir bölümüydü. Başka durumlarda bu kadar iyi çalışamıyoruz her nedense. Özür dilerim efendim, dedikten sonra Peter'ın yanından ayrıldı. Tatlı bomb au marron, Sherry's Blumbers idi. Tatlı bir törenle servis yapılacak, balo salonunun ışıkları karartılarak alev alev yanan tepsiler yüksekte tutulacaktı. Şimdi garsonlar servis kapılarının önünde sıra oluyorlardı. Pastacı başı ve yardımcıları tepsilerdeki hazırlıkları bir kere daha gözden geçiriyorlardı. Yakıldığı zaman ortadaki bir tabak alev alıyordu. İki aşçı çevrede ellerinde yanar mumlarla duruyorlardı. Andre Lemieux sırayı kontrol etti. Büyük balo salonunun giriş kapısında baş garson gözleri aşçı başı yardımcısının yüzüne dikili eli havada bekliyordu. Andre Lemieux başıyla evet deyince baş garsonun kolu hızla aşağı indi. Ahçılar tepsileri dolaşıyor ve hepsini yakıyorlardı. Çifte kanatlı servis kapısı iyice kapatılmış, içeride de bir elektrikçi işaret üstüne ışıkları karartmaya başlamıştı. Orkestranın çaldığı müzik yavaşladı, sonra da birden sustu. Büyük salondaki konukların konuşmaları da kesilmişti. Birden sofradakilerin ardında bir yerde bir ışıldak yanarak mutfak kapısına çevrildi. Bir saniye süren bir sükunetten sonra trompetler çalmaya başladı. Trompetlerin sesi kesilince orkestra org eşliğinde The Saints'in açış notalarını çalmaya koyuldu. Müzik başlar başlamaz ellerinde alev alev yanan tepsilerle garsonlar sıra sıra içeri girdiler. Peter McDermott daha iyi görebilmek için büyük balo salonuna girdi. Kalabalığı birden çıkıp geri veren konukları ve salonun iyice dolu olduğunu görebiliyordu. Orkestra hala The Saints'i çalıyordu. Mutfaktan mavi üniformaları şeritlerle süslü garsonlar uygun adım ilerliyorlardı. O an salonda bulunan herkes bu görünüşle etkilenmişti. Garsonlardan bazıları sadece birkaç saniye için öbür salonda verilen davetteki işinin başına gidiyor, sonra da hemen içeri dönüyordu. Alacakaranlıkta alevler birer işaret fişeğiydi sanki. Orkestra hala The Saints'i çalıyordu. Masa başındakiler önce hep birden alkışlamaya başladılar, sonra da alkışlar orkestranın temposuna uyarak el çırpmaya dönüştü. Garsonlar da salonu çepeçevre kuşatmışlardı. Otel de bu arada tasarlandığı gibi bir yükümlülüğünü yerine getirmişti işte. Mutfaktakilerin dışında hiç kimse birkaç dakika önce güç bir durumla karşılaşıldığını ve bunun önlendiğini anlayamazdı. Orkestra The Saints'i çalmaya devam ediyordu. Garsonlar masaların başına gelince ışıklar yandı, alkışlar ve bağırışlar yeniden duyuldu. Andre Lemieux Peter'in yanına gelmişti. ''Bu gecelik bu kadar beyim ama belki konyak içmek istersiniz, mutfakta biraz saklamıştım.'' Peter güldü. ''Hayır, teşekkür ederim. Çok güzel bir sahneydi. Tebrik ederim.'' Gitmek için arkasına dönünce ahçıbaşı yardımcısı ardından seslendi. ''İyi geceler beyim, unutmayın.'' Peter şaşırmıştı, durdu. ''Neyi?'' ''Daha önce söylediğimi, sizinle birlikte burayı bomba gibi bir otel yapabileceğimizi.'' Peter hem düşünceliydi hem de adamın sözleri onu eğlendirmişti. Masaların arasından geçerek dış kapıya doğru yürüdü. Yolun yarıdan fazlasını geçmişti ki bir şeyin eksikliğini fark etti. Durdu, çevresine baktı. Ne olduğunu tam olarak kestiremiyordu bir türlü. Sonra birden anladı. Doktor Ingram'ın bu önemli olaya başkanlık etmesi gerekiyordu. Oysa doktor ne başkanlık iskemlesinde ne de kodavanların masasında vardı. Delegelerin çoğu masadan masaya geçiyor, salonun başka bir köşesindeki arkadaşlarını karşılıyor ya da konuşuyordu. Kulağında işitme aracı bulunan bir adam Peter'ın yanında durdu. ''Çok iyi bir gösteriydi değil mi ha? Ne dersiniz?'' ''Öyleydi ya. Yemeklerden memnun kaldınız umarım.'' ''Fena değildi.'' Peter, ''Ha, aklıma gelmişken sorayım. Doktor Ingram'ı arıyordum. Hiçbir yerde göremedim.'' dedi. ''Göremeyeceksiniz de.'' Cümle kısa ve kesinlikle söylenmişti. Adamın gözleri Peter'a kuşkuyla bakıyordu. ''Gazeteci misiniz?'' ''Hayır, oteldenim. Doktor Ingram'la birkaç kere karşılaşmıştım da.'' ''Bugün öğleden sonra istifa etti. Fikrimi sorarsanız çok aptalca hareket etti doğrusu.'' Peter şaşkınlığını gizleyerek ''Doktorun otelde olup olmadığını biliyor musunuz?'' diye sordu. ''Hiç fikrim yok.'' Kulağında işitme aracı bulunan adam uzaklaştı. Kongre asma katında bir daili telefon vardı. Santral Doktor Ingram'ın hala otele kayıtlı olduğunu ama odasının cevap vermediğini söyledi. Peter muhasebecilerden birini çağırdı. Philadelphia'dan Doktor Ingram kaydını sildirdi mi?
Evet Mr. McDermott, bir dakika önce, şimdi giriş salonunda.
Birini gönderip bekleyip bekleyemeyeceğini sorun, şimdi aşağı iniyorum. Doktor Ingram bavullarının yanında ayakta duruyor. Peter geldiği zaman kolunda yağmurluğuyla öylece bekliyordu.
Ne istiyorsunuz Mr. McDermott? Bu otel için bir takdirname istiyorsanız yanlış kapı çaldınız. Hem sonra uçağımı da kaçırmak istemiyorum.
İstifa ettiğinizi duydum. Çok üzüldüğümü söylemeye geldim.
Sanıyorum idare ederler artık.
İki kat üstlerindeki balo salonundan alkışlar ve haykırışlar onlara kadar geliyordu.
Şimdiden keyiflerini buldular bile, baksanıza.
Buna çok önem veriyor musunuz?
Hayır. Küçük doktor yere bakarak ayaklarını oynattı, sonra da omurdandı. Yalan söylüyorum. Hem de cehennem azabı çekerek önemsiyorum bu işi. Önemsememem gerek ama elimde değil.
Peter, sanırım herkes sizin hissettiklerinizi hisseder bu durumda, dedi.
Doktor Ingram sert bir hareketle başını kaldırdı.
''Şunu iyice kafanıza koyun Mr. McDermott, ben paçavra değilim, öyle olduğumu sanmalarını da istemem. Hayatım boyunca öğretmenlik yaptım, sonra iyi öğrenciler de yetiştirdim. Bunlardan biri Jim Nicholas'dır, daha başkaları da var ya. Sonra işimle ilgili imzamı taşıyan kitaplar yazdım, her yerde okutuldu. Gene benim adımı taşıyan dişçilik işlemleri var, bütün bunlar sağlam şeylerdir.'' Öbürü,
balo salonunu başıyla işaret ederek,
ise bunların yanında fasofiso kalır, dedi.
Ben sanıyordum ki,
her neyse, böylesine bir fasofiso adama zarar vermez. Bazen insan böyle şeylerden hoşlanır bile. Başkan olmak istiyordum. Beni seçtikleri zaman kıvanç duymuştum. Fikirlerine değer verdiğiniz insanlardan bir ödül almış gibi olursunuz. Bunu size neden söylediğimi sadece Tanrı bilir ama Mr. McDermott, dürüst olmam gerekirse şunu söyleyeyim. Bu gece orada bulunamadığım için kendi kendimi yiyorum.
Balo salonundan gelen sesler bir kere daha duyulunca durdu, başını kaldırarak yukarı baktı.
Arada bir de istediklerini inançlarınla kıyaslaman gerekir.
Ufak tefek doktor omurdandı. Bazı arkadaşlarım aptalca hareket ettiğimi düşünüyorlar.
İlkenizi savunmanız aptalca bir şey değildir.
Doktor Ingram Peter'ın gözlerinin içine baktı.
Siz bunu yapmadınız McDermott. Elinizde fırsat varken yapmadınız. Bu otel ve işiniz için gereğinden fazla kaygılanıyordunuz.
Galiba haklısınız.
Neyse ki bunu itiraf edecek cesaretiniz var. Oğlum, size bir şey söyleyeyim mi? Yalnız değilsiniz. Benim de inandığım şeylere uygun düşmeyen davranışlarım oldu. Bunu hepimiz yaparız. Ama bazen eline ikinci bir fırsat geçer. Bu sana rastlarsa sakın kaçırma ha.
Peter bir komiye işaret etti. Sizinle kapıya kadar geleceğim.
Doktor Ingram başını olumsuz anlamda salladı.
Bunun hiç gereği yok. Sahtekarlık yapmayalım McDermott. Ne seni ne de bu oteli seviyorum ben.
Komi doktora sorarcasına bakıyordu.
Doktor Ingram, haydi gidelim, dedi.
38. ayrımın sonu. Sayfa 360.